Ayrım 8. Flüt Nameleri, Erotik Kızılderili Hikayeleri. Richard Erdos, Alfonso Ortiz. Sayfa 99. Kulşan ve iki karısı, Lumni. Çok uzun boylu ve yakışıklı bir genç adam olan Como Kulşan'ın iki karısı varmış. Kabile geleneklerine uygun olarak, birinin adı Clear Sky, açık gökyüzü, diğerinki ise Fair Maiden, güzel genç kızmış. Yıllar boyu Clear Sky Kulşan'ın bir numaralı karısı olmuş. O diğerinden çok daha güzelmiş ve ona 3 çocuk doğurmuş. Fair Maiden onun kadar güzel değilmiş ama hep nazik ve sevgi doluymuş. Sonunda bu nezaket ve sevecenliğiyle Kulşan'ın kalbini kazanmayı başarırken Clear Sky'ın nefretini üzerine çekmiş. Clear Sky kıskanç ve acımasız bir kişiliğe sahipmiş. Çok geçmemiş, evin içinde geçimsizlik başlamış. Clear Sky bir gün Kulşan'a açmış ağzını yummuş gözünü ve beni Fair Maiden'dan daha fazla sevmelisin. Çocukların anası benim, o değil demiş. Kulşan gülümsemiş ve gıkını çıkarmamış. Bu Clear Sky'ı iyice zıvanadan çıkartmış. Ben çekip gidiyorum demiş. Seni ve çocuklarını yüzüstü bırakarak çekip gidiyorum işte. Kadın ondan, aman ne olur gitme kal, sen çocuklarımın anasısın ve ben seni daha çok seviyorum, ne olur gitme kal diye karşılık vermesini beklemiş. Ama Kulşan hiç de yalvar yakar olmamış ona. Onu seviyor olmasına rağmen bunu diyemeyecek kadar gururlu bir insanmış. Bunun yerine ona, eğer gitmek istiyorsan istediğin an ve istediğin kadar uzağa gidebilirsin diye karşılık vermiş. Clear Sky, zaman geçirerek yavaşça eşyalarını toplamaya başlamış. Bütün tohumlarını ve çiçek soğanlarını, köklerini ve yemişlerini ve bütün çiçeklerini toplamış. En sonunda toplanması bittiğinde onu giderken gören çocukları salya sümük ağlamaya başlamışlar. Clear Sky'ın pek hoşuna gitmiş bu, çünkü onların ağladığını duyan Kulşan pişman olup onu geri çağırabilirmiş. Başlamış dağdan aşağı inen patika boyunca yavaşça yürümeye. Az bir gittikten sonra durup geri bakmış ama Kulşan oralı bile değilmiş. Biraz daha uzaklaşmış ve Kulşan ve çocuklara bir göz atmak üzere bir tepede duraksamış. Ayak parmaklarının ucunda dikildiğinde onları görebiliyormuş ama Kulşan'ın hala geri dön Clear Sky demeye hiç niyeti yokmuş. Güneye doğru yoluna devam etmiş, hala Como Kulşan kadar yüksek olmayan tepelerin ve dağların arasındaymış. Adam hala çağırmıyormuş onu geriye, ayak parmaklarının üzerinde yükselmesine rağmen. Daha da güneye doğru ilerlemiş ve yüksek bir tepeye tırmanıp boyunu elinden geldiği kadar uzatmaya çalışarak tekrar yükselmiş ayak parmaklarının üzerinde. Böyle yapınca birbirlerini görebiliyorlarmış. Bu arada durmadan kendini gerip durduğundan boyu uzamaya başlamış. Eh, kocası artık geri çağırmalıymış onu. Olduğu yerde kamp kurmaya karar vermiş. Hiç olmazsa açık havalarda ailesini görebilirmiş oradan. Böylece eşyalarını indirmiş ve bütün tohumlarını, çiçek soğanlarını ve köklerini çıkarmış. Onları etrafa dikmiş ve yetiştirmeye başlamış. Fair Maiden kocası Kulşan'la birlikte uzun bir ömür geçirmiş. Bir gün kocasına, "Annemi ziyarete gitmek istiyorum. Bir bebeğim olacak, bu yüzden annemi görmeliyim." demiş. Kulşan, "Nasıl gideceksin ki annene?" diye sormuş. "Ne bir yol var ne de geçit. Vulc ile aramızda, kayalardan ve ağaçlardan başka. Oraya nasıl varabileceğimi bilmiyorum ama benim için bir yol açmalısın. Annemi görmek istiyorum." Bunun üzerine Como Kulşan, pençeleri olan bütün hayvanları bir araya toplamış, kunduzları, porsukları, pumaları, dağ farelerini, ayıları ve hatta sıçanlarla fareleri ve köstebekleri bile. Onlardan kocaman bir hendek kazmalarını istemiş. Hayvanlar iki kanonun yan yana gelebileceği genişlikte derin bir tane kazmışlar. Bunun üzerine Kulşan dağlardaki bütün suları yönlendirip bu hendeğe doldurmuş, orta büyüklükte bir kanonun yüzmesine yetecek kadar. Bu nehre bugün Nusak River denmektedir. Fair Maiden yola çıkmadan evvel yanına almak üzere türlü çeşitli yiyecekler hazırlamış. Sonra ırmak boyunca giderek Vulc'un tuzlu sularına varmış. Adalardan birinde midye yemiş ve artanları orada bırakmış. İşte bu yüzden bugün bile hala bu adada midye bulunmaktadır. Bir başka adada ise istiridye yemiş ve orada da bir parça bırakmış. Bir diğerinde ise kamas yemiş. Bir çeşit dağ zambağı. Bu yüzden bugün bile hala Matya adasında bolca kamas yetişmektedir. Bir başka adada ahtapot ve kiraz yemiş ve bunlardan da orada bir parça bırakmış. Yolculuğu boyunca her bir adada ayrı ayrı ya bir çeşit balık ya bitki kökleri ya da yemişler bırakmış ve işte bu yüzden bu adalara verilmiş olan Kızılderili adları hep yiyecek isimleridir. Flattop adasına vardığında onun kıyılarında bir yerde mola vermeye karar vermiş. Kendine uygun bir yer seçmeye çalışarak suyun üstünde uzun bir süre etrafa bakınmış. Rüzgar uzun boylu bedeni etrafında girdaplar yapıyormuş. Bu girdaplar uzakta da otursalar birçok insanı emip içine çekebilirmiş. Fairmaiden orada öylece dikilirken rüzgarlar etrafında uçuşup durmuş. En sonunda Changer, değiştirici çıka gelmiş ve ona "Neden yere yatmıyorsun? Eğer böyle dikilecek olursan, rüzgarlar girdap oluşturur etrafında ve bütün insanları içine çekip götürüverir." demiş. Bunun üzerine Fairmaiden yere yatmış ve Changer onu Spiden Adası haline sokmuş. Çocuğu doğduğunda o da Spiden Adası'nın hemen yanında ona çok benzeyen küçük adacığı oluşturmuş. Bugün bu adacığa Sentinel Island denmektedir. Çocukları ile kuzeybatı sahil şeridinde baş başa kalan kuşan devamlı uzanarak karılarını görmeye çalışıyormuş. Bunların üçü o kadar uzatmışlar ki kendilerini, dağlarla aynı boya gelmişler. Bunlardan kuşanın biraz doğusunda kalan Şuksan, onun kadar yüksekmiş. Bazılarına göre kuşanın biraz batı ve doğusunda kalan diğerleri ikiz kız kardeşlermiş. Onların bir epey güneyine indiğinizde Anne Clear Sky ile burun buruna gelirsiniz. Onu Rainer Dağı olarak bilirsiniz. Orada ekmiş olduğu tohumlar ve kökler büyüyüp etrafa serpilmişler ve bu yüzdendir ki dağın eteklerinde her çeşitten renklerde çiçekler açar bugün bile. Çoğunlukla açık bir gün veya gecede dağ baştan aşağıya göz kamaştırıcı bir şekilde beyazlara bürünür ve özlemle ciğeri yanarak Komo Kulşan'a ve hemen yanındaki çocukları olan dağa bakar durur. 1953 yılında Ella Clark tarafından kaleme alınmıştır. Karılar yarışıyor. Koçiti. Yaşlı çakal ve karısı yaşlı çakal kadın dağın bir yüzünde, yaşlı kunduz ve yaşlı kunduz kadın diğer yüzünde olmak üzere hep beraber Amatruşe'de yaşamaktaymışlar. Her gece birbirlerini ziyaret ederlermiş. Karın kalınlığının diz boyuna ulaştığı bir gece yaşlı çakal karısına yaşlı kardeş kunduzu ava davet edeceğim ve karılarımızı takas etmeyi önereceğim demiş. Çakal oraya vardığında merhaba diye seslenmiş. Kunduz da selam içeri gel de otursana demiş. İkisi beraber tütün içmek üzere ateşin başında oturmuşlar. Çakal, ava gidelim demeye geldim sana demiş. Tavşan avlayabilirsek onları karılarımıza getirelim derim. Ben benimkini senin karına, sen de seninkini benim karıma götürürsün. Yaşlı kunduz, tamam anlaştık demiş. Çakal, önce sen çık demiş. Kunduz, olmaz, önce sen çık ava. Bu çağrı senden çıktı. Beni davet eden sensin diye tutturmuş. Tamam, sabah erkenden çıkarım ava. Çakal yaşlı kunduz kadına, sabah olduğunda seni avlamaya çıkacağım ona göre demiş. Tamam, sana öyle şarkılar söyleyeceğim ki yüzlerce tavşan avlayacaksın. Yaşlı kunduz kadın akşam yemeği için hazırlık yapmaya başlamış. O döndüğünde sofra hazır olsun istiyormuş. Yaşlı çakal bütün gündür ortalarda yokmuş. Akşam olmasına rağmen ondan bir haber yokmuş. Ateşin başına oturan yaşlı kunduz kadın sabırla beklemiş durmuş, şarkı söylemeye başlamış. Yaşlı çakal, yaşlı çakal, gel koynuma gir, gel beni becer, ayo, ayo. Yaşlı kunduz, nedir bu söylediğin şarkı? O bir şey öldüremez çünkü o avcı falan değil demiş. Çakal hiçbir şey avlayamamış ve kunduz kadın bekleyip durmuş ama çakal asla gelmemiş. Ertesi gün ava çıkma sırası yaşlı kunduzdaymış. Gidip yaşlı kunduz kadına onun için tavşan avlamaya çıktığını, kendisini beklemesini söylemiş. Kadın tamam demiş. Yaşlı kunduz o kadar çok tavşan avlamış ki zorla sırtlayıp getirebilmiş. Sabah olduğunda kunduz çakalın evine gelerek, yaşlı çakal kadın al tavşanlarını demiş. Kadın da teşekkürler, teşekkürler yaşlı kunduz adam demiş. Doğrudan içeri odaya geçmişler ve yaşlı çakal adamı ön odada tek başına bırakmışlar. Buna pek bozulmuş adam, ona yemek vermişler ve işleri bitince de girip yatmışlar. Yaşlı kunduz adam yaşlı çakal kadınla ilişkiye girmiş. Yaşlı çakal kadın, çeneni kapa yaşlı çakal adam diye karşılık vermiş. Bağırıyorum çünkü zevk alıyorum. Yaşlı kunduz işini bitirince dışarı çıkmış. Yaşlı çakala, sakın benim hakkımda kötü şeyler düşünmeyesin. Bu senin tasarındı. Ne zaman gelecek olursan kapım sana açık, evde bekliyor olacağım demiş ve böylece sonsuza dek iyi birer komşu olmuşlar. 1931 yılında Ruth Benedict tarafından kaydedilmiştir. Deniz yılanı Zuni. Yaşlı kişi, bu gecelik eskilerle eğleşelim diye haykırmış. Dinleyenler, tamam öyle olsun diye yanıtlamışlar. Büyük büyük babalarımızın zamanında, Home of the Eagles, Kartal Yuvası diye bilinen Thunder Dağı'nın eteklerinde bir köy varmış. Bugün artık harabe olmuş durumda. Damları çökmüş, merdivenleri çürümüş, ocakları sönmüş. Ama yaşıyor iken burası bir rahibin kızı olan pek güzel bir bakirenin eviymiş. Pek güzelmiş, güzel olmasına da tuhaf bir huyu varmış. Ne elbiselerinde ne de bedeninde en küçük bir pislik ya da lekeye dayanamazmış. Köyün kurulmuş olduğu setin hemen dibinde bir kutsal pınar varmış. Bugünlerde ona Apache Gölcüğü diyoruz ama o zamanlar bu su parçası Kolovisi, denizlerin yılanı için pek kutsalmış. Bakire burada giysilerini yıkar, kendi de defalarca banyo yapar, bütün gününü bu pınarda geçirirmiş. Suyunun pisletilmesi, üst baş yıkanarak bulandırılması ve kızın ten rengi Kolovisi'yi zıvanadan çıkarmış. Onu cezalandırmak amacıyla bir plan geliştirmiş. Kız bir gün gene suyun başına geldiğinde, gölcüğün içinde gülümseyerek suyu karıştırıp etrafa sıçratmakta olan bir erkek bebek görünce pek şaşırmış. Tabii bu aslında diğer tanrılar gibi kolayca istediği şekle girebilen deniz yılanından başkası değilmiş. Kız dört bir yanına, kuzeye, güneye, doğuya ve batıya bakınmış ama bu çocuğu oraya bırakmış olabilecek kimseler görememiş. Acaba kimin bebeği diye meraktan çatlamış. Ancak kötü kalpli bir anne bir bebeği böylesine terk edebilir, ölsün diye. Kız en yumuşak sesiyle konuşarak bebeği kollarına almış ve onu tepeye evine götürmüş. Eve varınca onu aşırı titizliği yüzünden, ailesinden ayrı yaşadığı kendi odasına sokmuş. Kız muzipliklerine gülüp ona gülümseyerek bebekle oynarken o da bebekçe agucuklar ve gülücüklerle kendisine karşılık veriyormuş. Bu arada kız kardeşleri akşam yemeğini hazırlamışlar, onu bekliyorlarmış. Nerede kaldı bu kız diye birbirlerine sormuşlar. Babaları büyük bir olasılıkla hala pınarın başındadır demiş. Bir koşu gidin de çağırın şunu. Ama en küçük kız kardeş onu orada bulamamış ve kızın yukarıdaki özel odasına tırmanmış. Kız orada odanın ortasına oturmuş, o pek güzel bebekle oynuyormuş. Bunu duyan baba sessiz bir şekilde düşüncelere dalmış çünkü o pınarın sularının kutsal olduğunu iyi biliyormuş. Ailenin diğer fertleri bebeği görmek için yukarı çıkmak istediklerinde onlara izin vermemiş, geri çağırmış. Siz hiç gerçek bir annenin bebeğini bir gölün içinde terk edebileceğine inanıyor musunuz demiş. Bu pek o kadar basit bir işmiş gibi gelmiyor bana. Ve kız bebeği bırakıp aşağı inmediği için oturup onsuz yemişler akşam yemeğini. Yukarıda odada bebek esnemeye başlamış. Kendisi de uyuklamaya başlayan kız onu yatağa yatırarak yanına uzanıp uykuya dalmış. Kız gerçekten uyuyormuş ama bebeğinki tamamen numaraymış. Sessizce yatarken uzamaya, giderek daha da uzamaya başlamış. Sanki bir karabasan gerçek oluyormuş gibi deniz yılanı yavaşça çıkmış ortaya. O kadar büyükmüş ki odanın içinde kıvrılmak zorunda kalmış. Kocaman kafasını kızınkinin yanına koyan Kolovisi kıvrımlarıyla kızı sarmaya başlamış ve en son olarak da kuyruğunu kendi ağzına sokmuş. Böyle gece geçmiş, sabah olmuş, kahvaltı hazırlandığında ablalarının hala aşağı inmemiş olması ailenin sabrını taşırmış. Yaşlı adam, bebeği var ya artık, dünyayı görmez gözü demiş. Bebekler kadınların akıllarını başlarından almaya yeter de artar bile. Ama en küçük kız kardeş yukarı tırmanarak onu çağırmış. Yanıt alamayınca önce yumuşakça, sonra da bütün gücüyle kapıyı itmiş. Kapıyı oynatamayınca korkmaya başlamış. Diğerlerinin oturmakta olduğu odanın üst tarafındaki havalandırma deliğine doğru koşarak imdat istemiş. Baba dışında herkes yerinden fırlamış ve hep beraber yüklenerek kapıyı araladıklarında yılanın o kocaman kıvrımlarıyla karşılaşmışlar. Çığlıklar atarak aşağıya geri kaçmışlar. Din adamı ve bir bilge olan baba onlara sakin bir şekilde, "Ben de bundan korkuyordum. Bir kadının bebeğini bir pınarın kenarına bırakacak kadar salak olamayacağını düşünmüştüm. Ama öyle görülüyor ki bir başka kadın böyle bir bebeği alıp getirerek koynuna alabilecek kadar aptal olması da mümkünmüş," diye konuşmuş. Yukarı çıkarak odanın kapısını zorlarken, "Ey Kolovisi, seninle konuşan benim, ben senin rahibin, sana yalvarıyorum, çocuğum bana geri ver ki ben de onun hatalarının karşılığını sana ödeyebileyim. O artık senin ama, bırak da bir kez daha bize dönebilsin," diye seslenmiş. Bunu duyan deniz yılanı kıvrımlarını gevşetmeye başlamış. Bütün bina, bütün köy zangır zangır sallanırken, insanların korkudan akılları başlarından gitmiş. Derken kızcağız uyanmış ve acı içinde imdat istemiş. Kıvrımlar çözüldükçe kız kalkmaya başlamış. Yılan kıvrımlarını kapının önüne doğru yığarak kızın geçebileceği bir kemer oluşturmuş. Hızla koşan birinin ayakları altında çakıl taşlarının gıcırdaması gibi kıvrımların birbirine sürterek çıkardığı kulak tırmalayıcı korkunç sesler yüzünden kız yarı sersem bir haldeymiş. Kıvrılmakta olan kitlenin içinden kurtulur kurtulmaz kız avcıdan kaçan bir geyik gibi kaçmış oradan. Paldır küldür merdivenlerden inmiş ve soluğu annesinin göğsünde almış. Ama rahip orada kalarak yılana dua etmeye devam etmiş. Son olarak, "Dediğim gibi o senindir," demiş. O ve köyün iki savaşçı rahibi, diğer bütün rahipleri kutsal toplantıya çağırmışlar. Yerine getirilmesi gereken kurallar çerçevesinde kuş tüyleri, büyülü dua değnekleri ve armağan olarak ziynet eşyaları hazırlamışlar. 4 gün süren ayinlerin arkasından yaşlı rahip kızının yanına çağırmış ve ona bu armağanları içlerinde en değerlisi olan kendisiyle birlikte deniz yılanına vermesini söylemiş. Kendi halkından, baba evinden vazgeçmeli, Kolovisi ile birlikte dünya denizlerindeki evinde yaşamalıymış. Baba, "Yaptığın işlerle bunu hak ettiğine inanıyorum," demiş. "Bu kaderi sen istedin, kutsal suları saygısızca amaçlarla kullanarak." Kızcağız gözyaşları içinde annesinin boynuna atılmış, sonra da korkudan tir tir titreyerek çocukluğunu yaşadığı evini terk etmiş. Çarşı meydanında ona titizlikle işlenmiş pamuktan kutsal kaftanlar giydirmişler ve küpeler, bilezikler, boncuklar ve diğer kıymetli şeylerle süslemişler. İnsanların ağıt yakıyor olmalarının aksine sanki dans edecekmiş gibi yanaklarına allıklar sürmüşler. Kutsal Mısır unundan deniz yılanının kapısı diye bilinen pınara doğru giden bir yol oluşturmuşlar. Pınara doğru 4 adım sonra yere, çarşının batısına doğru kutsal basamaklar işaretlemişler ve bu kutsal yolu bitirdiklerinde yaşlı rahip gözlerinde bir damla dahi yaş olmaksızın bu yolda yürümesini ve yılanı çağırmasını istemiş kızından. İşte o anda odanın kapısı açılmış ve deniz yılanı kızın beklemekte olduğu odasından aşağıya inmiş. Merdivenleri falan kullanmadan başını ve göğsünü büyük kıvrımlar halinde aşağıya yere indirmiş. Ağır kafasını kızın omzuna koyduğunda rahip, "Vakit geldi," demiş. Ağır yükünün altında ezilip büzülen kızcağız batıya doğru yürümeye başlamış. Ne zaman korkudan ve yorgunluktan sendelese ve yolun dışına çıkma durumuna gelse, yılan nazikçe onu itiyor ve yola sokuyormuş. Nehir kıyısına doğru gitmişler ve onu takip ederek Red Paint, kırmızı boya dağını geçmişler. Ama yılanın kuyruğu hala kızın odasındaymış. Ta dağın öte tarafına geçene kadar kuyruk ortaya çıkmamış. Kolovisi aniden kendini bir araya toplayıp yeni bir şekil almaya başlamış. Çok geçmemiş ki o yılan görünüşü büzülmüş, kısalmış ve sonunda başını kızın omzundan kaldırdığında kutsal ayin giysileri içinde dünya yakışıklısı bir genç adam çıkmış ortaya. Artık daha küçülmüş olan pullarını üzerinden akan pelerinin altına saklamış. Yılanlara has kısık bir tıslamayla, "Yoruldun mu kız?" demiş. Kız yanıt vermemiş ama başı önünde ayaklarını sürüyerek yoluna devam etmiş. Daha hoş bir sesle, "Bitkin mi düştün zavallı kızcağız?" demiş. Boyu biraz daha uzarken kızın arkasından yürüyerek pullarını iyice sokuşturmuş battaniyesinin altına daha da yumuşak bir sesle sorusunu yinelemiş. "Bitkin mi düştün zavallı kızcağız?" Duyduğu sesin son derece nazik bir şekilde kulağına daha hoş gelmesine rağmen ilk başta kafasını kaldırıp bakmaya cesaret edememiş. Ancak ağırlığa alıştığından yılanın ağır başı sanki hala omzunda gibi geliyormuş ona. Ama sonunda bir şekilde dönüp de baktığında karşısında yakışıklı, gözü pek, şahane giysiler içinde genç bir adamın duruyor olduğunu görmüş. Genç adam, "Yanında yürüyebilir miyim?" diye sormuş. "Neden konuşmuyorsun benimle?" "Dehşet ve utanç içindeyim de ondan." "Neden? Niçin korkuyorsun ki?" "Evden beri omzumda bir canavarın kafası olduğu halde yürüyorum ve bana hala o buradaymış gibi geliyor." Hala orada duruyor olmasından korkarak elini kaldırıp omzuna götürmüş genç adam. "Ama bütün yol boyunca seninle beraberdim." demiş. "Ve öyle bir canavar falan görmedim." Kız durup ona bakmış. "Bütün yol boyunca mı dedin? Peki öyleyse yılana ne oldu?" diye sormuş gülümseyerek. "Onun nereye gittiğini ben iyi biliyorum." diye karşılık vermiş. "Ah yol arkadaşım, artık beni bırakacak değil mi? Köyüme, halkımın yanına dönmeme izin verecek değil mi?" "Hayır, çünkü aklından hiç çıkmıyorsun. Peki nerede o?" Genç adam elini kalbinin üzerine koyup, "O burada işte," demiş gülümseyerek. "Ben oyum." Genç kız, "İnanamıyorum," diye çığlık atmış. Pelerinin altına sıkıştırmış olduğu yılan derisi pulları çıkartmış. "Ben oyum ve seni seviyorum, güzel genç kız. Benimle kalmaz mısın? Birbirimizi şimdilik değil ama bir ömür boyu sever, dünyanın denizlerinde birlikte yaşar gideriz." Ve böylece yollarına devam ederlerken genç kız bütün kaygılarından arınmış ve çok geçmeden evini bile unutmuş. Kocasının peşinden deniz yılanının kapısından geçmiş ve sonsuza dek orada mutlu bir hayat sürmüş. Hamilton Cushing'in 1931 yılında yazdığı bir versiyondan alınmıştır. Kitabın sonu. 10 Ekim 2012, sayfa 114.